şehirler arası telefon konuşması yapmak için komşunun evinden santrala telefon yazdırıyor. Saatlerce aranmayı bekliyorduk. Sonra tek tuşla evimize köpek maması söyleyebilmeye başladık. Televizyon voltaj oynamaları yüzünden yanmasın diye altına çok ses çıkaran regülatör takıyorduk. Şimdi neredeyse fritözden bile Amerika ile aynı anda dizi seyrediyoruz. Sünnetimize takılan saatin fosforu gece karanlıkta parlar mı diye bakıyorduk. Şimdi saatten bizden akıllı olup bizi çekip çevirmesini bekliyoruz. Stüdyoya gidip fotoğraf çektirmek için özel günleri beklerdik. Şimdi başarılı bir tuvalet etkinliğinden sonra neredeyse beraber selfie çektiriyoruz. Kasetle bilgisayara oyun yüklerdik. Şimdi gözlüğü takıp oyunun bir parçası oluyoruz. Her şey değişti. Her şey, her an yepyeni oluyor. Sizlere yeni şeyleri anlatacağız. Eğlenceli taraflarından devletlerin getirdiği regülasyonlara, fütüristik yaklaşımlardan felsefi tartışmalara kadar teknolojiyle ilgili her şey yeni şeylerde. Yeni şeylerden herkese merhaba. Ben Serhat Ayan. Uzun bir aranın ardından, bir bayram arasının ardından, hatta radyomuzun taşınması süreçlerinin de arasından sonra sizlerle beraberiz. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya varlıkları üzerinden. Bunları söyledikten sonra bol bol konuklarımız var. Hemen onlara merhaba demeye başlayalım. Şimdi hattımızda Sampaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şekip Karakaya var. Merhabalar efendim.
Merhaba Serhat Bey.
Çok teşekkür ederim. Efendim bayramınız, geçmiş bayramınız kutlu olsun, bunu söyleyerek hemen başlayalım, lafa girelim, söze girelim. Sampaş benim yakından takip ettiğim teknoloji şirketlerinden birisi. Öncelikle Sampaş'ı ne olduğunu bir dinleyicilerimize hatırlatarak başlayalım, sonra konularımıza geçelim.
Teşekkür ederim. Ben de sizin ve tüm izleyenlerin bayramlarını tebrik ediyorum, geçmiş bayramlarını tabii. Sampaş 1981 yılında kurulmuş 42-43 yıllık bir şirket. Kurulduğundan bir sene sonra sadece şehirlerle uğraşma kararı vermiş bir dikey pazar şirketi. Evet. Yani o yıldan bu zamana 42 yıl geçmiş ve 42 yıl Türkiye'de bilgisayarlaşmanın, bilgiye geçişin yerel yönetimler ayağında, şehirler ayağında sadece Sampaş olmuş. Türkiye'de ilk makineyi kuran şirket. Türkiye'de belediyecilik yazılımlarının tamamını ilk defa geliştiren şirket ve sonra bu kavram üzerine geliştirmiş kendisini. Bu tabii bir zorunluluk getirmiş. Şehir yaşamı arttıkça, şehir yaşamının içine sorunlar girdikçe, insanlar belli bir takım şeylere daha geç ulaşmaya başlayınca, bu zaten doğal bir şey. Sampaş bu tür problemlerin ne olduğunu anlamaya ve onlara nasıl çözüm getireceğine ilişkin önermeler yapmaya karar vermiş. Türkiye'de toplam belediye pazarının %60'ını konsolide etmiş. İşte binin üstünde belediyede işleri bilişim aracılığıyla nasıl kolaylaştırılacağına ilişkin karşılıklı görüşmelerle tabii interaktif bir şekilde. Yalnızca yazılım geliştirmemiş, aynı zamanda bilgisayar sistemlerinin donanımsal problemlerini, destek hizmetlerini, yeni bir takım ihtiyaçlar ortaya çıktığında yasalarla çıkıyor tabii. Onların hepsini anında çözen, değerlendiren, çok yüksek bir teknoloji kullanarak da bu işi sektöre yayan ilk şirket Türkiye'de.
Harikasınız efendim. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Şimdi tabii ki bizi, yani benim en azından kendi yaptığım araştırmalarda akıllı şehrin ne olduğunu ve şehre nasıl akıl katılacağının konusunu da sizden çok güzel örneklerle aldık. Bu arada akıllı şehirler ne işe yarar, ne olur deyince en bunun önemli örneklerini geçtiğimiz günlerde yaşadığımız afetlerden gördük sanırım. Afetlerle baş etmenin yolunun akıllı şehirleşme olduğunda sanırım hep birlikte biraz zor da olsa bu yollardan görmüş olduk, değil mi efendim?
Tespitiniz çok doğru. Çok uzatmak istemiyorum. Başka konuklarınız olduğunu da biliyorum. Biz kent yaşamına nüfuz ettikçe kentleri her geçen gün zorlaşan bir takım problemlerle uğraşır halde bulduk. Afet bunlardan başlıcası. Büyük yangınlar, orman yangınları, sel felaketleri, heyelanlar ve bunların en ötesinde deprem. Ve bunlarla uğraşılırken Türk toplumunun en azından bu problemler oluşuncaya kadar onları bir kader gibi algılayıp olduğunda da elinden geldiğince birbirine yardım etmeye çalışan, o yüksek gönüllülüğü göstermeye çalışan ama ne yazık ki her bir depremde çok sayıda insanın ölmesine de neden olan bu felaketlerin önüne geçemeyen bir sel felaketi olduğunda bir ilçede, bir Bozkurt ilçesinde 81 kişinin öldüğü efendim bir anda bütün bir ilçenin yok olduğu bir şeyi kader gibi taşıyan, hatta ama araştırıldığında Bozkurt ilçesinde gelen o felaketin arkasında kesilmiş orman topluluklarının bir sel felaketinin neden olduğu gibi bir gerçeği de fark ettikçe üzülen, bu tip şeylerde proaktif olmak yerine problemi yaşar yaşamaz nasıl yardımcı olabiliriz diye. Hatta benim bir ironim var. Her depremde biz ne kadar ikinci sınıf, üçüncü sınıf kullanılmış malzeme varsa onları göndermeye başlarız. Bunu kınamak için söylemiyorum. Onları da göndermeye başlarız. Başka şeyleri göndermeye başlarız. Ama birçok hayat sönmüştür. Ekonomi mahvolmuştur. Sosyal hayat bitmiştir. Bu tip akıllı şehir uygulamaları bu sorunlardan ötürü çıktı. Eğer dünya 1800'de de sanayileştiğinde düşünebilseydi ki bu sanayileşme bir gün dünyanın oksijen problemini artık taşıyamayacak, ozon gazı ortaya çıkacak, atmosfer yırtılacak, ondan ötürü iklim değişikliği olacak, ondan ötürü buzullar erimeye başlayacak, ondan ötürü orman yangınları, iklim değişecek, iklim değişecek, hava kuraklaşacak, orman yangınları devamlı olacak ve olan orman yangınları mütemadi hale gelecek, çok sürecek. Hatta o orman yangınları şehirlere kadar gelecek, onları tehdit edecek ve biz çaresizlikle bekleyeceğiz. Türkiye'deki son birkaç yıl orman olaylarının da görünümünün böyle olduğu hep birlikte biliyoruz.
Maalesef.
Akıllı şehir uygulamaları hem de dijital ikiz yaparak akıllı şehir uygulamaları herhangi bir şekilde oluşmuş bir şehri daha oluşumundan itibaren eğer yanlış bir takım oluşmalar varsa onları da düzeltmek üzere. Geçmiş verilerden yararlanarak anlattığım sistem tamamen bir veri yönetimi.
Ben de zaten size bunu sormak istiyordum efendim. Özellikle geçtiğimiz yakın zamanda bunun konuda siz de bir açıklama yaptınız. Hani biz şehirlerde afetler oluyor. Diyoruz ki bak afetlerde şu olmuş. Bunu keşke öyle yapmasaydık da böyle yapsaydık. Biz bunu afetlerden sonra görüyoruz. Oysa ki şehirlerin dijital ikizlerinin çıkartılmasıyla belki bunları oluşmadan önce görme ihtimalimiz vardı. Ki sanırım dijital siz de böyle bir çalışmaya girdiniz değil mi?
Sizi tebrik ederim. Dijital ikizin tam tanımını yaptınız. Dijital ikiz geçmiş verilerden yararlanarak mevcutta bir şehirde dönen hayata ait tüm bulguların coğrafi tabanlı ise coğrafi verilerini, mekansal tabanlı ise mekansal, kadastro tabanlı ise tabanlı, yani tam bir şey içerisinde, mühendislik bilimi içerisinde algılayan, onları kat yüksekleri dahil birebir sanal olarak örneğini yaratan ve o şehirde yaşam sırasında ne olabilecekse daha olmadan önce o verilerden yola çıkarak olabilecek tüm felaketleri başından hesaplayan ve bu hesaplamalara göre de tedbir alan, bu çok önemli. İnsan evet. Hayatını etkileyecek tüm unsurlarda tedbir alan. Mesela bir örnek vereyim size.
Lütfen.
Gelecek hafta meteoroloji bize bir veri verdi. Meteorolojiler 10-11 güne kadar verileri tam olarak vermeye başladılar artık. Yani evet. Önümüzdeki hafta hava İstanbul'da böyle olacak ya da Ankara'da böyle olacak diye. Nitekim bir örnek vereyim size. Bundan 15 gün önce Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 Türk şehrinde turuncu alarm verdi. Bu da çok güzel bir gelişme. Dedi ki önümüzdeki hafta bir yağmur yağacak ve siz muhtemelen o yağmuru absorbe edemeyeceksiniz. Yağmur sizi boğacak. Sel felaketi olacak.
Evet.
İşte akıllı şehir uygulamaları, dijital şehirle yaptığınız zaman bütün bunları baştan simüle ederek bir meteoroloji verisini alıp ona hidrolojik bir takım veriler ekleyip münhanilerle alakalı, yani altimetre diyoruz ona, yüksekliklerle alakalı verileri de alıp coğrafyaya yağacak bir suyun, yağmurun saatte ne kadar yağacaksa nereleri işgal edip nereleri altına alıp sel felaketi oluşturacağını 10 gün önce göreceğiz.
Peki efendim şunu sormak istiyorum. Dijital şehir yaratmanın yolu sanırım önemli bir kısmı datayı toplayabilmekten geçiyor. Siz yaptığınız devlet ya da yerel yönetimlerle data toplamaları başarabiliyor musunuz? Size bu data akışı sağlanıyor mu efendim?
Biz şu anda Adıyaman ilinde çalışıyorduk.
Evet.
Orada bir dijital ikiz uygulamamız yoktu. Fakat Adıyaman ilinde deprem olunca bizden bir eski belediye başkanımız burada gelin bir sosyal market kurun diye bizden ricada bulundu.
Evet.
Biz de bunu tamamen bir sosyal sorumluluk projesi olarak kabul ettik. Yani ticaret düşünmedik. Adıyaman'a gittik. Adıyaman'ın tüm verileri elimizdeydi. O verilerden yola çıkarak Adıyaman'a bir taraftan 9-10 yerde sosyal market kurduk ve aynı anda 650 bin kişinin yararlanabileceği bir market anlayışını getirdik. Herkesin eşit şekilde yararlanması için. Orada yetinmedik, dedik ki bir de Adıyaman'da depremde yıkılan evlerin şeyini çıkaralım. Nasıl olsa elimizde bütün veriler.
Evet.
Basit bir yöntemle bütün deprem evlerini çıkardık. Dedik ki burada evler yıkılmış, bu evler yıkılacak, bu evler hasarlı. Hatta orada kalmadık ve Osmaniye'de aynı çalışmayı yaptık. Şimdi Osmaniye'nin haritasına girerseniz hangi evler yıkılmış, hangi evler yakın zamanda yıkılacak tehlikeyle karşı karşıya. Bunları yaptık, başka bir şey daha yaptık. Anlayasın, yani olayı anlatmak için anlatmaya söylemeye çalışıyorum. Bozkurt ilçesine su basınca ve 81 kişi ölünce bu bizi yaraladı. Dedik ki ya bu kader mi? Her şey önce olacak, tahrip edecek, öldürecek. Biz sonra ne yapacağımızı düşüneceğiz. Biz böyle yapmayalım. Oturduk Avrupa Birliği içine bir proje yazdık. Dedik ki bu tip şey, deprem afet riskiyle muhatap olan şehirlerin afetten önce hazırlanıp tedbir geliştirmesi için bir proje yazıyoruz.
Evet.
O projemiz 18 dünya şirketi arasında birinci oldu. 100 tane puan aldık. 24 Ekim 2022'de bu program TÜBİTAK başkanımız tarafından bir açılış konuşmasıyla 18-19 ortağımız var. Bunda Cambridge Üniversitesi var, Heraklitos Üniversitesi var, İspanya'dan, Portekiz'den bir sürü şehir var, Avustralya'dan bir sürü şehir var. Biz bu projenin koordinatörü olduk ve şu anda o projeyi yürütüyoruz. Projenin adı C2Impress. Avrupa Birliği bize 5 milyon euro böyle bir çalışmayı yapmamız için hibe etti.
Valla inşallah bu çalışmaları bütün büyük şehirlerde yayabiliriz efendim. Yani tabii evet, Osmaniye'de, Karaman'da bunu yapmak güzel.
Şu anda bu projeyi yaparken düşündük. En çok risk altında olan şehirlerden bir tanesini seçtik. Ordu. Ordu evet. Belediyesi de projeye girdi. Sağ olsunlar. Beraber çalışıyoruz. Ve Ordu'da olabilecek heyelanlar, sel, su baskınları vesaire bütün problemler için önceden şehirler nasıl bir tavır takınmalı ki böyle bir problemi en az şekilde karşılaşsınlar, karşılaştıklarında en az hasarla karşılaşsınlar. Akıllı şehir ve afet uygulamalarımız bunlar. Tabii yalnız bununla alakalı kalmıyor. Ulaştırma sistemi, enerji sistemi, efendim suyla alakalı bir takım uygulamalar, yani hayatın neresinde ne varsa siz dijital ikizini çıkarıp mesela bir limanımız var. Liman çok büyük bir liman. İstanbul'da öyle birçok tane liman, birçok liman var. O limanlara evet. Konteynerler geldi bir cebinden boşaltıldı. 10 bin tane konteyner var limanda. Fakat nasıl bunların taşınması lazım.
Tabii,
bunları taşımak için hemen limanın dijital ikizini çıkarıyorsunuz ve diyorsunuz ki kaç taşıyıcı, kaç kepçe, kaç araç da bunu dışarıya taşırsa biz bunu 5 dakikada taşıyabiliriz. En alı simülasyonu yapıyorsunuz. Yol bilgileri dahil, araç bilgileri dahil, götüreceğiniz doktorun hedef bilgileri dahil tuşa basıyorsunuz. O size her şeyi veriyor. Diyor ki iki tane konteyner, iki tane tır kullanma. 5 tane kullan ama 3 tane daha değişik yol bul. Gibi. Evet. Yani hayata ilişkin her şeyi önceden tasarlayan, planlayan, planladığını dijital ikizde uygulayan, acaba oldu mu olmadı mı diye bakan, mesela bir şehre bir tane teleferik yapmak istiyorsunuz herhangi bir yere.
Evet.
Siz de eğer dijital ikiziniz varsa teleferiği daha yapmadan kompütüre diyorsunuz ki yapay zekaya, ben şu noktayla şu nokta arası bir teleferik düşünüyorum. Bana bunu çiz, yap. Sanki yapmışım gibi bana göster.
Mükemmel. Ve efendim yani gerçekten de yapay zekanın ve teknolojinin bu tip kullanımlarıyla biz daha ileriye gideceğiz. Yani biz olduktan sonra ah keşke böyle olmasaydı diyerek, dövünerek bu işleri yapamayacağız. Bunu biz bir giriş görüşmesi olarak alalım sizinle. Ben izninizle sizin de iller bazında yaptığınız böyle dikey bütün çalışmaları ayrı ayrı yayına taşımayı çok isterim.
Çok teşekkür ederim Serhat Bey. Bir şey de kapatayım izin verirseniz.
Buyurun efendim,
bu
lütfen.
Bu teknoloji Çin'de başladı. Dünyanın doğusunda var. Doğu daha dünyanın batısında yeni başladı.
Evet.
Ve biz bir Türk şirketi olarak bu dijital ikiz çalışmalarının simülasyonlarla pekiştirilmiş şekilde bütün dünyaya sunmak istiyoruz. Yani Türkiye için.
Yani bunu bir tür firması Türkiye neden için taşımasın efendim? Yani evet, dünyanın evet, her tarafında. Ve ben sizin bunu yapmaya da muktedir olduğunuzu yakından tanıdığım için, sizin işlerinizi yakından takip ettiğim için biliyorum.
Çok teşekkür ederim.
Saygılar sunuyorum efendim. Tekrar görüşmek üzere diyorum.
Bir mukabele saygılar sunuyorum size.
Sağ olun efendim. Evet, Sampaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şekip Karakaya ile görüştük. Gerçekten de müthiş işler çıkıyor. Efendim burası Türkiye. Evet, daha ileriye gideceğiz elbette bu teknolojiyi kullanarak. Şimdi teknolojiyi kullanarak yine atılmış çok önemli adımlardan bir tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Hattımızda Scotium firmasından Sayın Ali Akçay var. Merhabalar Ali Bey.
Merhabalar. Herkese merhabalar. Çok selamlar.
Saygılar efendim, çok sağ olun. Ali Bey, yani sizlerle daha önce konuştuk. Scotium'u hemen hızlıca tanıyarak başlayalım ki insanlar niye konuştuğumuzu hemen anlayacaklardır.
Tabii ki. Scotium aslında futbolun en romantik tarafı dediğimiz altyapılara hitap eden bir teknoloji şirketi. Çıkış sebebi şu şekilde. Dünyada 45 milyon tane lisanslı oyuncu var. Bu 45 milyon lisanslı oyuncunun yalnızca 100 bin ila 150 bin tanesinin maçları televizyonlarda yayınlanıyor. Çünkü yalnızca o kadarlık bir oyuncu sayısı profesyonel seviyede oynuyorlar. Bu profesyonel seviyede oynayan oyuncuların her türlü görüntüsüne, istatistiğine vesaire dair her şeyi üreten farklı farklı firmalar var dünyada büyük çaplı. Fakat bunu bir piramit gibi düşünürseniz, piramidin yalnızca ucundan bahsediyorum. Altında kalan devasa bir havuz var. Burada 26 milyon akademi oyuncusu var. 18 milyon amatör oyuncu var. Futbol okulları ve alternatif bu akademiler tarafında ise bu rakamlar giderek artıyor. Dolayısıyla bu oyuncularla alakalı sürekli takip eden bir istatistik, bir görüntü, bir veri aslında ortada yok. Bu oyuncuların keşfedilmesi için ya çok şanslı olmaları gerekiyor, ya gerçekten artık kabına sığmayan bir yeteneği olmaları gerekiyor, ya da işte çevrelerinden vesaire bir takım işte torpil demek istemiyorum ama hani çevreleri üzerinden gitmeleri gerekiyor diyeyim.
Biz burada, yani doğal olmayan yollarla ortaya çıkmaları gerekiyor. Alttan yukarıya doğru değil mi? Hani mesela filmlerde vardır ya, şarkıcı o gün gelemez ve yerleri silen adam şarkı söyler ve çok meşhur olur. Hani hep böyle bir şey bekliyoruz biz hayattan.
Ya tabii ki çok fazla ülkemizde de dünyada da önemli yetenekler var. Doğal yollarla keşfedilip futbol arenasına katılan. Fakat burada gerçekten bir o kadar yetenekli olup bir takım imkansızlıklardan kendilerini gösterme fırsatı bulamayan çok sayıda yetenek var. Biz buradaki yeteneklerin üzerindeki bu gölgeyi kaldırarak aslında buradaki tüm oyunculara, tüm gençlere eşit şanslar altında yarışmayı sağlamayı hedefliyoruz. Scoutium'un kuruluş amacı bu. Bunu da nasıl yapıyoruz diye soracak olursanız, bizim şu an Türkiye'de ve Polonya'da devam ediyor operasyonlarımız. Türkiye ağırlıklı olmak üzere devam ediyor. Türkiye'de hemen hemen her ilde bizim video çeken, video uzmanı arkadaşlarımız var. Bunlar genelde üniversite çağında öğrenciler oluyorlar. Müsabakalara gidiyorlar, bizim farklı farklı yerlerden oluşan taleplerle çıkan maç sistemimize göre müsabaka atanıyor arkadaşlarımıza. Arkadaşlarımız bulundukları illerde müsabakaları çekiyorlar, 90 dakikalık videoları çekiyorlar. Bunu bizim bulut sistemimize iletiyorlar. Bulut sistemimize iletildikten sonra bizim bir videoyu etiketleyen, videoyu tagleyen yine arkadaşlarımız var. Yine üniversite çağında arkadaşlar birçoğu. Onlar da videoyu tagliyorlar ve taglendiği andan itibaren maçta oynayan her oyuncuya dair kısa videolar oluşuyor ve istatistikleri oluşuyor. Şimdi istatistik dediğimiz zaman çok spesifik insanların zaten aklına geliyor, işte atılan paslar, başarılı paslar, başarısız paslar vesaire. Ama video kesit dediğim şey, esas değer orada yatıyor, onu da söyleyeyim. Neden o esas değer orada yapıyor? Çünkü kulüplerimizde scouting ile alakalı çalışmalar yaparken önemli bütçeler ayrılması gerekiyor aslında, ama şu an Türkiye'de ve birçok gelişmekte olan ülkede bu bütçeler ne yazık ki ayrılamıyor. Ve burada biz ciddi anlamda hem zamandan tasarruf ettiren hem de maddi tasarruf ettiren bir metot bizim izlediğimiz yol. Bu maçlar çekildiği andan itibaren oyuncuya dair öne çıkan kısa videoları görüntüleyebiliyorlar. Atıyorum bir oyuncunun bir müsabakadaki yalnızca topa değdiği anları görmek istiyorum deseler, sadece o oyuncuya ait videoyu görüntüleyebiliyorlar. Ya da o oyuncunun, daha da özel olarak gitmek istersek, işte sadece attığı pasları görmek istiyorum, sadece attığı ortaları görmek istiyorum, sadece attığı şutları görmek istiyorum, dribblingleri görmek istiyorum dediğiniz zaman, bütün bunların hepsi bizim arka plandaki ürünümüzde yapay zeka tarafından otomatik şekilde oluşturuluyor. Ve bunlar oyuncuları, bu şekilde oyuncuların çok daha efektif bir şekilde keşfedilmesine bir ön adım bir filtreleme getirmiş oluyoruz.
Yani maçın sizin sisteminizde keşfedilmiş bir oyuncu ismi bana verebilir misiniz efendim? Mesela böyle yukarı çıkan. Yani ben çünkü futbolu iyi bir takipçisiyim. Şimdiye kadar çok az oyuncu gördük alt liglerden direkt birinci ligin üst seviye takımlara çıkabilen.
Şöyle söyleyeyim. Bizim sistemimiz özellikle altyapıyla alakalı olduğu için şimdi önümüzdeki yıllarda bizim sistemimizde keşfedilip transfer olmuş A takım seviyesinde forma giymiş oyuncuları çok fazla zaten şey yapabilirsiniz, görüntüleyebileceksiniz ama çok spesifik örneklerimiz var. Atıyorum Aras Seven diye bir çocuk var mesela. Genç bir oyun futbolcumuz. Maltepe Spor'da oynuyordu. Kendisi bizim çünkü sistemimiz iki taraflı çalışıyor. Bizi atıyorum federasyonlar, kulüpler de müsabakaları yollayabilir. Bu oyuncuları benim için çeker misin diye. Aynı şekilde biz oyuncular da kendileri bizim maçlarına davet edebiliyorlar. Abi gelip beni çeker misiniz? Benim sisteminde olmamızı sağlayabilir misiniz diye. Şimdi böyle olursa mesela Aras Seven kendisinin maçına bizi iki sefer davet ediyor. Biz müsabakaya gidiyoruz. Oyuncuyu çekiyoruz. Sonra Karagümrük Kulübü bizim sistemimiz gelirken oyuncuya dair ilginç bir potansiyel olduğunu düşünüyor oyuncunun ve bizim sistemimizde gördüğü oyuncuyu denemeye çağırıyor. Denemeye çağırdıktan sonra da transfer ediyor ve kendi bünyesine katıyor. Şimdi bunun gibi birçok örnek var. Biz sadece sistemimizde değil, sosyal medya üzerinden de bu oyunculara olabildiğince görünürlük sağlamaya çalışıyoruz. Düzenli olarak altın 11, işte gümüş 11, bronz 11 vesaire onları paylaştığımız zaman da kulüpler buradan mesela atıyorum Sarıyer Spor bizim üzerimizden bir altın 11'imizden U14'ten 3 tane transfer yapmıştı geçtiğimiz yıllarda. Hani birçok örnek var işte Beşiktaş'ta şu an oynayan bir gencimiz var. Gölcük Karadeniz Spor'dan geldi. Ondan sonra onun daha hiçbir yerde yokken Gölcük Karadeniz'deki videoları bizim elimizde var. İşte Arda Güler'in daha Fenerbahçe ilk geldiği zamandan. Dolayısıyla burada oyuncu keşfetmek için, oyuncuların gelişimini takip etmek için mükemmel bir platform sunuyoruz aslında.
Büyük kulüpler bunu ilgi gösterdi mi efendim?
Büyük kulüpler bunu ilgi gösterdi. Beşiktaş'ta resmi kontratlı olarak çalışıyoruz. Şimdi geçtiğimiz hafta daha duyurusunu yapmadık ama Galatasaray kulübüyle bir sözleşme imzaladık. O Galatasaray'la imzaladığımız sözleşme farklı bir iş modeli için. Buradaki iş modelimiz, şimdi işimizi bir de futbol okulları tarafına yaydık. Futbol okulları tarafı çok ilginç bir iş bu arada. Çünkü Galatasaray'ın mesela kendi bünyesinde 94 tane, 100 taneye yakın futbol okulu var. Bu futbol okulundaki oyuncuların her birini bulundukları yerden takip etmeleri emin olun çok çok zor. Çünkü farklı illerdeler. Çok ciddi bir zaman harcanması, bir masraf harcanması gerekiyor. Yılda bu oyuncuların keşfedilebilmesi için işte bir takım kamplar yapılıyor, seçmeler yapılıyor ama oraya gelebilenler olabiliyor, oyuncularımız arasından gelemeyenler olabiliyor vesaire. Biz burada bulundukları futbol okullarında oyuncuları ayda bir kere gidip yerinde çekiyoruz. Her ay bu düzen çekimler yapıldığı andan itibaren Galatasaray şunu filtreleyebiliyor, bizim sistemimizde filtreleme özelliği var çünkü. Atıyorum diyor ki işte oyuncu 2010'dan küçük olsun, işte sol ayağını kullansın, sol bek oynasın, pas ortalaması %85'in üzerinde olsun, işte orta ortalaması %60'ın üzerinde olsun dediği zaman kendi bünyesindeki oyuncular karşısında hani futbol menajer oyundaki gibi tık tık tık tık tık tık çıkabiliyor. Ve bu modelle beraber Galatasaray bütün oyuncularını önümüzdeki yıldan itibaren hepsine teker teker takip ediyor olacak. Bu çok önemli bir anlaşma. Bence devrim niteliğinde bir anlaşma. Galatasaray Kulübü burada öncüde oldu. Karagümrük Kulübü de bu arada aynı şekilde sözleşme imzaladık. Bu taraflarda çalışmalarımız devam ediyor.
Bunlar çok büyük yatırımlar mıdır peki? Yani gerçekten de hani kulüplere şimdi neye ne kadar para verdiğini biliyoruz. Hepimizin ağzına çok kolay göre. Ya yıllık 7 milyon dolarmış verelim gitsin falan diyorlar. Ama böylesi şeylere gelince sanki paralar biraz kısılıyor gibi geliyor. Sizin taraftan görünen durum nasıl efendim?
Ya bizim tarafta şimdi altyapıyla alakalı tabii üst tarafa ayrılan bütçelere göre alt tarafta bütçeler daha düşük. Fakat bu işte futbol okulu anlaşmaları oyuncuların zaten aylık verdiği limitten üzerine cüzi bir ekleme yapılarak yapılan bir anlaşma. Kulüplerin hem oyunculara da sunduğumuz birçok fayda var bu arada. Yani oyuncular mesela bizim sistemimize kayıt oluyor. Bugün 35 bin oyuncu sisteme kayıtlı. Türkiye'de 300 bin lisanslı oyuncu var. 35 bini scouting üyesi. Atıyorum tek bir anlaşmayla, işte tek bir bizim Nike'ın bir distribütörü var. Play Sports. Onlarla bir anlaşmamızı yaptık. Evet. Çocuklar her bir krampon alışverişlerinde, işte üst baş alışverişlerinde zaten %20, %30'a varan indirimler alıyorlar bizim sayemizde. Dolayısıyla Scoutium'a ödenen aylık işte 50-60 lira, 100 liralık bir rakamların çok çok üzerinde fayda sağlıyorlar kendilerine. Dolayısıyla burada yaptığımız ekonomi modeli hem kulüplerin cebinden bir şey çıkmamasına da yönelik, hem oyunculara fayda sağlamaya, görünürlük sağlamaya yönelik bir model. Dolayısıyla kulüpler şu an buna çok ciddi ilgi gösteriyorlar. Hem oyuncularını bir takip mekanizması geliştirmiş, dijitalleştirmiş oluyorlar. Hem de onun üzerinden gerçekten yetenekleri keşfedip akademilerine katacak oluyorlar. Bir gelir elde etmenin dışında. Dolayısıyla böyle bir model geliştirdiğimiz zaman kulüpler şu an çok ilgili bu modele.
Ali Akçay, harikasınız gerçekten de. Son olarak size girişim tarafını da sorayım. Siz geçtiğimiz günlerde fon bulucu üzerinden bir yatırım turuna çıktınız. Son durumda bu hangi seviyedeyiz? Onu sorarak bitirelim efendim.
Şu an fonlama tarafı %30'u geçti. %31, %32 tarafına geldi. Tabii ülkenin içinde bulunduğu durumlar biraz şey. Parayı TL olarak almak, orada durması vesaire gibi yatırımcıların son günleri beklemeye dair bir alışkanlıkları olduğunu görüyoruz bu son zamanlarda. Ama oldu yani gayet iyi gidiyor orası. %32'ye yakın fonlandı. Eminim ki orası tamamen fonlanacak ve başarıya ulaşacak. Zaten bu fonlama tamamlandığından itibaren biz Türkiye'deki operasyonlarımızı büyütmenin yanı sıra yurt dışında da farklı ülkelere girmeye üzerine çalışmalarımız devam ediyor. Şimdi Portekiz'de bir seviye geldi. Almanya'da birkaç akademi var çalışmak istediğimiz. Farklı ülkelerden zaten hali hazırda Polonya devam ediyor. Yani biz gururla Türklerin, futbolu seven tüm Türklerin gurur duyacağı bir şirket olacağız. Bunun için de özellikle çalışmalarımız çok hızlı bir şekilde devam ediyor gerçekten. Fon bulucu sürecinde de aramıza katılan yatırımcılar emin olsunlar ki çarpan geriye yani paralarını iade alacaklar ilerleyen süreçte.
Ben de yatırımcılarınızdan biriyim efendim. Öyle söyleyeyim ben size de. Vallahi dikkatle takip ediyoruz sizi de. Çok teşekkür ederim verdiğiniz bu çok değerli bilgiler için. Umarım Türk futbolu sizin gibi bakış açılarıyla gelişir.
Çok teşekkür ediyorum yayını aldığınız için de ben de. Herkese buradan tekrardan geçmiş bayramlarını da kutluyorum. Herkese çok selamlar, saygılar.
Saygılar efendim, çok teşekkürler. Evet, yani girişim işte böyle olmalı efendim. Futbolu çok seviyoruz biz. 7 milyon dolara Barcelona'dan oyuncu transfer edeceğiz. Yok efendim, biz İspanya'da değiliz, İtalya, Almanya'da değiliz. Biz futbolumuzu böyle geliştireceğiz işte. Scoutium'a bu attığı adımlar için çok teşekkür ediyorum kendi adıma. Şimdi hemen bir başka girişime geçelim. Okumak ve yazmak üzerine bir girişim. Bayıldığım bir girişim fikri. Hattımızda Setyay Bilişim Firması'nın kurucusu Mehmet Gaygusuz var. Merhabalar Mehmet Bey.
Merhaba Mehmet Bey, nasılsınız?
Çok teşekkür ederim efendim, sağ olun. Siz de iyisiniz inşallah. Hemen şimdi konumuza başlayalım istiyorum. Siz Kültür Bakanlığı ile İl Halk Kütüphanelerini akıllı kitap teknolojisiyle buluşturdunuz. Bu fikrin nereden doğduğunu, nasıl doğduğunu ve ne olduğunu size sorarak başlayayım.
Teşekkür ederim. Öncelikle tüm dinleyenlerimizin, ülkemizdeki herkesin geçmiş bayramını kutluyorum. Biz yaklaşık 2-3 yıl önce aslında bir fikirle doğdu sistemimiz. Temelde şunu düşünmüştük. Yani bizler yayıncılık ve bilişim şirketi kökenliyiz. Temelde bugün QR kodlar biliyorsunuz ki birçok menülerde, bankamatiklerde, birçok yerde kullanılıyor. Evet. Biz de QR kodlar vasıtasıyla aslında yazarları dijital hale taşıyıp yapay zeka ile birleştirip Metaverse alanda yayınlamak istedik. Çünkü aslında temeline baktığımızda bir ülkenin milli servetinin sadece doğal zenginlikleri, kaynakları değil, aynı zamanda biz kültürü olduğuna da inanıyoruz. Coğrafyamızda hem de tarihimizde gerçekten çok değerli isimler, çok değerli yazarlar var. Aslında temelde yaptığımız şey yazarları okurlarla buluşturmak. Siz onlara soru sorabiliyorsunuz veya VR gözlük takıp karşınızda görebiliyorsunuz ve onun hayatını dolaşabiliyorsunuz. Örnek veriyorum, Mevlana'yı veya Ömer Seyfettin'i, birçok tanınmış hem yerli hem yabancı yazarın ortamını, hayatını, evini ziyaret edip onlara sorular sorup kitabını okuyabiliyorsunuz, dinleyebiliyorsunuz. Sistemimiz şu anda yapay zeka tarafımız 96 dili destekliyor. 96 dilde Türkçe dahil soru sorup cevap alabiliyorsunuz. Yapay zekayı da tamamen yazarların kendi yazmış olduğu kitapları ve hakkındaki verileri güncelleyerek yaptık. Aslında temel isteğimiz kütüphanelere çok daha fazla okuyucu çekmek. Bugün Türkiye kütüphanecilik sektöründe, alanında dünyada gerçekten iyi bir konumda. Ana amaçlarımızdan birisi de yazarlarla okurları daha hızlı bir şekilde buluşturabilmek. Temelini böyle özetleyebilirim aslında.
Harikasınız. Peki kütüphanelerde neler yaptınız efendim? Biraz bunu açar mısınız?
Şimdi şu şekilde, biz şu anda deprem bölgesi hariç il halk kütüphanelerimiz, sağ olsun bakanlığımız bu konuda da bize destek verdi. Projemizi dediler, karşılıklı fikirlerini aldık ve gerçekten de yeniliğe açık olduklarını fark ettik. Bütün kütüphanelere VR gözlüğümüzü temin ettik ve bir de bir giriş sistemimiz var. Kullanıcılar şu anda bize her yerden, illerden dinleyen kütüphaneye gittiği zaman her kütüphanenin referans koduyla üye olabiliyorlar. Ve burada örneğin 4 tane alanımız var. Bir tanesi yazarlar alanı, Metaverse alanı. Burada evet. yazarların hayatını belgeselini izleyip konuşabiliyorsunuz, soru sorabiliyorsunuz. VR gözlükle veya telefonla da dolaşabiliyorsunuz veya bilgisayardan da. İkinci alanımız resim galerisi kısmı. Yapay zeka ile resimleri buluşturduk. Bir tablonun içerisine girip içindeymiş gibi o tablonun nasıl yapıldığını, o tablonun üzerindeki yorumları, her şeyi dinleyebiliyorsunuz.
Her kütüphanede var mı bu deprem bölgesi hariç?
Şu anda İlhaf kütüphanelerimizde var. Hedefimiz Türkiye'de 1000'e yakın kütüphane var. Tüm kütüphanelerimize bunu yaygınlaştırmak. Ancak kullanıcı deneyimine çok önem veriyoruz. Yani bu işin bir kültür haline gelmesini istiyoruz. Çünkü baktığınızda kütüphanecilik sektörü aslında tüm dünyada işte sadece bilgisayarın, erişimin, çeşitli atölyelerin yapıldığı, içeride bir bilgisayarın olduğu bir anlayış var tüm dünyada. Biz de istiyoruz ki sadece yazarlarla da konuşulabilen, yazarlara soru sorulabilen, gerek telefonla gerek VR gözlükte böyle bir kültür olsun kütüphanelerde. O yüzden 1000 kütüphaneye de yaymak istiyoruz. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Şu anda dünyada 150 bin adet halk kütüphanesi var. Şu anda yapay zekamız 96 dil destekli. Yani amaçlarımızdan birisi de şu anda ülkelere hem ekonomik hem sürdürülebilir bir modelle sistemimizi aslında açabilmek. Bizim sistemimizin içerisinde yine şu da var. Örneğin bir diksiyon eğitimi var, yabancı dil eğitimlerimiz var. Yani kullanıcılar burada hem yazar kısmı, hem resim kısmı, sanat kısmı hem de girip buradan eğitimlerini alabiliyorlar. Tamamı bizim hocalarımız, sürekli güncellediğimiz eğitimler var. Yani buradan girip eğitim de alabiliyor. Her 4-5 ayda bir de kütüphaneye gitmesi gibi fikirlerimiz de var güncellemek için sistemi. Ama sadece bir kez üye olup dışarıdan kullanılabiliyor sistem. Şu anda fark ettik ki genelde yapay zekayı veya bilişim sektörünü işte çok değerli, yani bir hesaplama araçları, yönetim uygulamalarına kullanılıyor. Biz bunu alıp aslında edebiyatla buluşturduk. Bugün sistemimizde 200 küsürü yazarı dünyanın her bölgesinden en tanınmış isimleri biz 4 döneme ayırdık. Yani antik dönem dediğimiz hem Yunan filozoflarının olduğu eski, hem daha sonrasında bizim topraklarımızdan değerli isimler de var projemizde. Bunların hepsine girip bakılabiliyor. Modern edebiyat, klasik dönem edebiyatta veya bilim insanları var. Sadece yazarlarla sınırlı kalmadık. Örnek veriyorum, Nikola Tesla ile de girip soru cevap yapabiliyorsunuz. Böyle bir her bir aslında bilgiyi hızlandırma, hem görselleştirme hem de daha kalıcı hale getirme süreci diyebilirim akıllı kitap için.
Mükemmel bir şey. Bunu tabii bir kere yaptığınız zaman siz diğer kütüphanelere götürmek için hani kitap basar gibi ekstra yeniden para vermeniz gerekmiyor değil mi efendim?
Gerekmiyor. İçerisi uzaktan güncellenebilir bir sistem. Yani sürekli bir halde buraya kitap ekleniyor ve hem kitaba ulaşma yönünde hem yazara ulaşma yönünde o maliyetleri de kaldırıyor akıllı kitap sistemimiz. Ve aynı zamanda şunu da söyleyeyim, çok güzel bir raporlama sistemimiz var. Hangi kütüphaneden, işte nasıl bir üyemiz var, en çok girilen, ziyaret edilen kitaplar, yazarlar kimlerdir gibi bu verilerimiz de var. Yani en çok kullanan şehirlerden en az kullanan şehirlere, burada çeşitli programlarda düzenleyebiliyoruz kullanımı arttırmaya yönelik. Şu anda da bütün illerimizi dolaşıp ben de ekibin başındayım. Hem eğitimlerimizi veriyoruz hem de halkımıza çeşitli eğitimler, kütüphanecilerimize eğitimler veriyoruz. Ama şunu, yani her gittiğimiz yerde şunu görüyoruz ki yenilikçi bir şey olduğu zaman özellikle bizim edebiyat alanında veya bilgi alanında diyeyim, insanlarımız daha nasıl söylenir, daha güzel bir süreçte, daha motive bir süreçte algılıyorlar. Bu da bizi çok memnun ediyor.
Bir de görselleştirmek sanırım tüketilmesini de arttırıyordur değil mi?
Tabii ki, tabii ki. Yani şöyle söyleyeyim, yazarlar mesela günümüzde biraz da popüler kültürün etkisiyle bazı şeyler çok hızlı olmak durumunda. Bir hap bilgi derler aslında. Hemen ihtiyacımız olan bilgiyi alıp çıkarız gibi. Ancak bu maalesef ki belirli bir kültürün kaybolmasına neden oluyor. Ancak biz bunu hani hep söylenir, yani internetin veya bilgisayarı siz kötü bir amaçla da kullanabilirsiniz, iyi bir amaçla da. Biz aslında bu metaverse'ü iyi bir amaçla temellendirmek istedik. Yani bugün siz, örnek veriyorum, geçen bir kullanıcımız 8-9 saat boyunca yazarlarla sohbet edip kendi fikirlerini anlatıp fikirler almış ve bize çok güzel bir mail atmış. Şimdi projesiyle alakalı. Yani görselleştirme olunca biz tekrardan o kaybedilen kültürün modern çağıyla birlikte, yani yapay zekanın yakalanması, metaverse alanının gelişmesiyle birlikte bu işi bir noktada konumlandırmak istiyoruz. Ve bunun için de gerçekten kütüphanecilerimize, bakanlığımıza çok da teşekkür ederim. Çünkü farklı noktalarda çok farklı güzel anlamda bize fikirleri oldu. Kütüphanecilerimiz de aynı şekilde. Dilerim ki bir kültür haline gelecektir. Bunun için sürekli mesai yapıyoruz bugünlerde. Genel olarak özetimiz böyle.
Vallahi harikasınız. Önümüzdeki günlerde mutlaka sizinle tekrar bir araya geleceğiz ve bunun işlerin üstünden sizinle el birliğiyle, kol birliğiyle geçelim istiyorum ben. Ama bu attığınız adımlar için şahsım ve ülkem adına size çok teşekkür ediyorum Mehmet Kaygısız.
Çok teşekkür ederim. Herkese selamlar, sevgiler. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
Efendim, sağ olun. Evet, Setyay Bilişim Firması'nın kurucusu Mehmet Kaygısız. Çocuklarımızı biz okumayı böyle gösterebiliriz. Çocuklarımızı tekrar okumaya çekmenin yolu bu olabilir efendim. Evet, yani kafalarına taktıkları o şeyleri, özellikle kütüphanelere gitmeleri sonucunda kafalarına taktıkları o cihazlarla okumayı yeniden keşfedebilirler, sevebilirler. Müthiş bir şey. Vallahi bu projeyi ben çok yakından takip etmeye devam edeceğim. Size de gelişmeleri aktaracağım. Şimdi hemen bir diğer konuğumuza geçelim istiyorum sizlerle birlikte. Hattımızda Mars firmasının kurucu ortağı Sayın Emrah Kaya var. Merhabalar Emrah Bey.
Merhaba, nasılsınız Serhat Bey?
Çok teşekkür ederim, sağ olun. Siz de iyisiniz inşallah.
İyiyim ben de, çok teşekkürler. Bayram sonrası full enerji dolu bir şekilde başladık hep birlikte.
Ne güzel, ne güzel. Hemen o zaman o enerjiyi sizden şey olarak kullanalım. Mars firmasını tanıyarak başlayalım.
Tabii ki. Aslında Mars bir neobank. Dünyada Mars'ın içinde bulunduğu kategorideki tek finlere, teknoloji finansal girişimlere aslında neobank deniyor. Biliyorsunuz neo aslında new anlamında ve yeni nesil, aynen yeni nesil bankacılığı ifade ediyor. Mobil üzerindeki şubesiyle ve o şubeden başvurduğunuz birer Mastercard alarak fiziksel dünyada da alışveriş yapabildiğiniz, fiziksel finansal işlemleri gerçekleştirebildiğiniz bir aslında yeni nesil bankacılık girişimi. Yaptığı şey basitçe...
Yeni nesil diyoruz ama sanırım eldeki kartları ve eldeki telefonu kullanarak yenilikler yaratıyoruz değil mi? Üstüne kuş kondurmuyoruz. Yepyeni bir alet almalısın ve ondan ancak yeni olabilirsin demiyoruz.
Bravo, aynen öyle. Var olan bankacılık ürünlerinizi birleştirip tek bir uygulama üzerinden, tek bir finansal bankacılık şubesi üzerinden yönetebildiğiniz, sizin için aslında belli algoritmalarla hatta onun da katkı sağladığı, sizin gün içerisinde kaybettiğiniz o mesajlardan, takip edemediğiniz ekstrelerden, son ödeme tarihlerinden sizi kurtardığı bir dünyası var Mars'ın. Bütün banka kartlarınızı, kredi kartlarınızı ekliyorsunuz ve kendi segmentinize uygun bir aslında banka kartı alıyorsunuz Mars'tan. Bir Mastercard, o titanyum metal bir kart olabilir ya da platinyum bir kart olabilir ya da prime bir kart olabilir.
Renkli, tamam, ben şekilsel konuşuyoruz şu anda değil mi?
Evet evet öyle.
Yani sonra, ben bütün kartlarımı size yükleyip tek bir kart gibi kullanıyorum diye anladım söylediklerinizden.
Evet doğru. Alışveriş yaparken ya da bütün ATM'lerden ücretsiz paranızı çekerken arkadaki bütün banka kartlarınızı kullanabiliyorsunuz.
Peki bu bankaların işine geliyor mu?
Aslında şöyle, bankalar bu Avrupa'daki yeni mevzuat PSD2 dediğimiz açık bankacılık mevzuatı ile birlikte işine gelsin ya da gelmesin zaten bunu bir süre önce kabul etmeye, hatta pozisyon almaya başladılar. Onlar da yavaş yavaş fintechler gibi davranmaya, işte dijitali yeni internet üzerinden yapabilecekleri yeni ürünleri aslında maksimize etmeye çaba sarf ediyorlar. Dolayısıyla bankalar aslında bu gidişatı ve bu trendi çok önceden görmüş ve buna pozisyonlanmış vaziyetteler. Bizim gibi.
Yani bankaları biraz Olimpos dağından aşağıya indirdik diyebilir miyiz efendim?
Evet evet diyebiliriz. Hatta daha da bence aşağılara inecekler. Çünkü aslında bankacılık dünyadaki bütün fiziksel sektörler gibi yavaş yavaş yerini dijital katmana bıraktı biliyorsunuz. Ama hala şubeleri var. Şubelerin ağır hantal maliyetleri var. çalışanlar var. Ve oraları aslında yönetmek kullanıcıya, yani bankaların müşterilerine yük. Hele o şubeleri hiç kullanmayan insanlar için o şubelerin yarattığı bir maliyet yapısından beslenen hizmetler almak ve dolayısıyla bunlara belli bedeller ödemek de kullanıcılar için bir yük. Dolayısıyla yeni nesiller ihtiyacı olmayan birçok hizmeti almadan onların paralarını ödemek istemiyorlar müşterisi oldukları kurumlara. Dolayısıyla yavaş yavaş bu geleneksel dünyanın getirdiği yüklerden ve maliyetlerden kurtulmak durumunda kalacak diye düşünüyorum bankalar.
Peki siz şunu söylüyorsunuz, hani lüks olarak konumlandıran bir takım ürün ve hizmetleri herkesin erişebileceği hale getiriyoruz diyorsunuz. Bunu biraz açar mısınız?
Çok doğru. Şimdi biliyorsunuz aslında benim bir bankadan işte metal, gerçekten 16 gram saf metalden üretilmiş bir kredi kartı alabilmem için işte o bankada belli bir müşteri segmentine erişebilmiş olmam gerekiyor. Oraya erişebilmek için de ya işte 300-400 bin dolar bir mevduatımın olması lazım. Bankada işte kredi kayıt bürosundan gelen yüksek bir skorumun olması lazım. Ya da bankayla uzun süredir ticari ilişkilerde bulunmam, bankaya para kazandırmış olmam lazım falan. Dolayısıyla siz eğer böyle havalı bir müşteri grubu içerisinde yaşamak istiyorsanız bankayla finansal olarak bankaya iyi para kazandırdığınız bir dünyada yaşamış olmanız lazım. Bunun da tabii herkes için mümkün olmuyor. Hepimiz son dönemde özellikle bu yeni finansal şartlar, işte ekonomik konjonktür bizleri birer tık kendi bulunduğumuz segmentten aşağı doğru da çekmiş vaziyette. Biz aslında şunu yapıyoruz. Hiç bu segmentlere girebilmek için, aslında o lükse erişebilmek için bu ön koşullara ihtiyacınız yok. Mars'a giriyorsunuz, kendinize bir metal, titanyum kart siparişi veriyorsunuz. Ve o kartın arkasında anlaşmalı birçok o bankaların havalı havalı işte fast track'leri, ücretsiz otopark hizmetleri, işte size özel şoför vale hizmetleri ya da birçok premium restoranda indirimler vesaire diye o segment aslında tanımladıkları indirimlerin tamamı bu titanyum metal kartta da var. Peki o zaman biz nasıl yapıyoruz, onlar yapamıyorlar? Aslında onlar da yapabilirler ama onların bugüne kadar kullanıcılarıyla kurdukları ilişki finansal getiriler üzerine konuşlanmış vaziyette. Bizimki hiç öyle bir şey değil. Tamamen finansal veri üzerine kurulu bir dünyamız var. Dolayısıyla aslında kullanıcılarımız bize aylık bir subscription bedeli ödüyorlar. Aynı hepimizin alışkın olduğu gibi birçok subscription, birçok abonelik hizmeti aldığımız gibi burada da bir abonelik hizmeti var. Onun hesabını yapıyor. Ben aylık şu kadar lira buna abonelik ücreti ödeyeceğim. Arkasından bana ne faydası var? Şu kadar lira buradan kazanacağım. Bu kadar otoparka para vermeyeceğim. Fast track'ten bu kadar hızlı geçeceğim. Zaman kazanacağım vesaire hesabını yapıyor ve diyor ki tamam ben bu müşteri grubunda olmak istiyorum.
Müşteri şimdi siz bir takım şeyleri biraz tersi yüz ediyorsunuz diye anlıyorum söylediklerinizden. Yani bunu şeyden bile anlayabiliriz. Herkes kendini mesela fintech şirketi olarak konumlarken siz techfin şirketi olarak konumluyorsunuz kendinizi. Bunun mantığını ve sebebini sizden alabilir miyim efendim?
Tabii ki. Ya Serhat Bey, ben bankacı değilim. Ben aslında girişimciyim. Ve 2001'den beri aslında Türkiye'de genç nüfusa girişimler yapmış, genç nüfusun ilgisini çekecek, genç nüfusa dokunmak isteyen markaların, şirketlerin ilgisini çekecek işlerle uğraştım. Ve hep evet. Benim odağım aslında kullanıcı oldu. Yani benim için kral kullanıcı, benim için kral iş modeli değil. Dolayısıyla hep şunu gördüm, o ne istiyorsa onu vermem lazım, onu doyurmam lazım. Kullanıcımızı, müşterimizi memnun etmemiz lazım. Sonra şirket para kazanmalı. Çünkü hep buraya bakmak zorunda kaldık. Çünkü hep long term, uzun vadeli planlar yapmak zorundaydım. Çünkü gençler o gün itibariyle aslında sizin en değerli müşteri grubunuz olamayabiliyor. Cebindeki parası, harçlığı vesaire sebebiyle. Dolayısıyla uzun vadeli ilişkiler kurmanız gerekiyor gençlerle. Tech finish'i de bankacı olmayan birinin, bankacılıktan gelmeyen, finans kategorisinden gelmeyen birinin kuracağı bir finansal dünyanın adı aslında. Yani fintechler biliyorsunuz finansçıların, finans kurumlarının ürettiği teknoloji şirketleri. Bir de evet. Teknoloji şirketlerinin ürettiği finans ürünleri var. Aslında Mars bir teknoloji şirketi ve ürettiği ürün aslında finansal problemlere çözüm olan bir ürün. Dolayısıyla biz kendimize techfin diyoruz. Aslında dünyada birçok techfin var. Türkiye'de yavaş yavaş tech filmlerin sayısı artmaya başladı. Aslında finansal background'ı olmayan, finansal geçmişi olmayan kişiler, kurumlar yavaş yavaş finans alanına girmeye başladı. Apple mesela bir tech film. Apple Card biliyorsunuz. Aslında evet. Bir finans şirketi değil Apple.
Ya buradan aslında şuna gelmiyoruz efendim Emrah Bey. Yani benim finansal ihtiyaçlarım var. Bu finansal ihtiyaçlarını ortalama programcılık yapabilen finans şirketleri mi yapabilir? Yoksa yüksek teknolojiye sahip finansı uzaktan bakan şirketler mi sağlar? İkisinin ortak noktasını bir şekilde bulmak gerekiyor. Ben biraz daha ikincisinden yanayım. Yani sizin yapabileceğiniz yerden yanayım. Ve en başta söylediğimi tekrar söylemek istiyorum. O finans şirketleri Olimpos Dağı'ndan inecekler efendim aşağı. Asıl olan benim çünkü. Onları yaratan benim. O benim yarattığım güçle, benim verdiğim güçle bana karşı hareket etmemeleri gerekiyor. Bunu da bir mesaj olarak, son bir mesaj olarak vermiş olalım. Mars kurucu ortağı Emrah Kaya. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun zamanınız için. Herkese selamlar.
Saygılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Böylece bunları söyleyerek programın da sonuna gelmiş olalım efendim. Ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismini ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya varlıkları üzerinden. Ama kapatmadan önce şunu söylemek istiyorum. Eğer bir şirketiniz olsaydı, o şirketinize genel müdür olarak Elon Musk'ın şu anda Twitter'a yapmış olduklarını yapan birini genel müdür olarak almış olsaydınız ne yapardınız? Benim oradaki görüşüm şu, ağzının ortasına terlikle vururdum ben. Gerçekten de Elon Musk Twitter'ı kapattırtmaya çalışıyor. O kadar milyar dolar verdiği şirketi kendi elleriyle tüketmeye çalışıyor. Bakalım bu işin sonu nereye varacak? Tükensin efendim, hemen bir şirket 10 saniyede yeniden doğar ve yeniden yapılır. Bunları söyledikten sonra hepinize mutlu bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.
Şehirler arası telefon konuşması yapmak için komşunun evinden santrala telefon yazdırıyor, saatlerce aranmayı bekliyorduk. Sonra tek tuşla evimize köpek maması söyleyebilmeye başladık. Televizyon voltaj oynamaları yüzünden yanmasın diye altına çok ses çıkaran regülatör takıyorduk. Şimdi neredeyse fritözden bile Amerika ile aynı anda dizi seyrediyoruz. Sünnetimize takılan saatin fosforu gece karanlıkta parlar mı diye bakıyorduk. Şimdi saatten bizden akıllı olup bizi çekip çevirmesini bekliyoruz. Stüdyoya gidip fotoğraf çektirmek için özel günleri beklerdik. Şimdi başarılı bir tuvalet etkinliğinden sonra neredeyse beraber selfie çektiriyoruz. Kasetle bilgisayara oyun yüklerdik. Şimdi gözlüğü takıp oyunun bir parçası oluyoruz. Her şey değişti. Her şey, her an yepyeni oluyor. Sizlere yeni şeyleri anlatacağız. Eğlenceli taraflarından devletlerin getirdiği regülasyonlara, fütüristik yaklaşımlardan felsefi tartışmalara kadar teknolojiyle ilgili her şey yeni şeylerde.